Ayrım 23, Zavallı, Timur Soykan, sayfa 226. Müfettiş üzerinden yorgunluk akan leylek gibi incecik uzun bir adamdı. Tek kolunu sandalyenin üzerine yerleştirmiş, diğer kolunu masaya yaslamıştı. Bacak bacak üstüne atmıştı ve üstte olanı sürekli sallıyordu. Gürkan'a oturacağı sandalyeyi işaret etti. Bacaklarının inceliğinde kumaş pantolonu yayılmıştı. Lakayt duruşlu adamın kemerli büyük burnu zayıf suratının neredeyse yarısını kaplıyor ve yüzü leylek benzetmesini tartışılmaz kılıyordu. 50'li yaşların ortasında olmalıydı ama takım elbisesinin içine giydiği yün yerek onu daha yaşlı ve çok fazla memur gösteriyordu. Bilgisayarın başında oturan katibinden gidip çay söylemesini istedi. Katip dışarı çıkınca Gürkan'ın suratına gülümseyerek baktı. Eksik iki dişinin karanlık boşluğu göründü. ''Vay be, koca adam oldun da ifadeni alıyoruz demek.'' Gürkan müfettişin babasını tanıdığını hemen anladı. Müfettiş sırıtarak bir çocukla konuşuyor gibi devam etti. ''Hatırlamadın değil mi beni? Küçücük velettin, nereden hatırlayacaksın? Ama hatırlıyorsundur Muğla'daki lojmanı.'' Gürkan ilkokula Muğla'da başlamıştı ve orada emniyet müdürlüğünün yanındaki lojman apartmanı anımsıyordu. Balkonlarının demirlerinde tek tip mavi brandaların olduğu bir binaydı. Daha sonra lojmanları hep o mavi brandalardan ayırt etmişti. Annesi saksılar takmıştı demirlere, rengarenk menekşeler yetiştirirdi. Müfettişi hatırladığını söyledi. Kendisine hazırladığı sorgu birden bambaşka bir mecraya kaymıştı ve artık bir çocuktu. Nasıl davranması gerektiğini bilmiyordu ama korkusu azalmıştı. Müfettiş geçen zamana ve yaşlanmasına efkarlandı. ''Ben yeni evlenmiştim o zamanlar Suna teyzenle. Baban ile annen dışarı çıktığında seni hep bize bırakırlardı.'' Yüzünün içine gömülmüş küçük gözleri kızardı bir anda. Kocaman burnunu çekip titreyen sesiyle konuştu. ''Aynı babana benziyorsun. Tıpkısının aynısı. Sanki karşımda Hamit başkomiser.'' Hüznüyle derin bir soluk doldurdu zayıf göğsüne. Kirpikleri nemlendiğinde Gürkan abartılı bulduğu duygusallığı şaşkın izledi. Müfettiş konuştu. ''Çok sağlam adamdı rahmetli. Şimdiki amirler müdürler gibi değil. Kimseye eyvallahı yoktu. Ne o sarkık bıyıklılardan oldu ne de badem bıyıklılardan. Dürüst adamdı, nur içinde yatsın.'' Duygusallaşmasından utanmış olacak susarak toparlanmaya çalıştı. Gürkan evlerine gittiği o genç çifti hatırlamıştı ama karşısındaki yaşlı adamı o anın içine koyamıyordu. ''Suna teyzem nasıl?'' diye sordu. Onun hüznünün en can alıcı yerine dokunacağını bilmeden. Müfettiş metanetle ''Geçen sene kaybettik.'' dedi. Gürkan'ın başımız sağ olsun dileğine, dostlar sağ olsun diye yanıt verdi ve yalnızlığında bolca düşünme fırsatı olduğu pişmanlıklarından bahsetti. ''Babam vefat ettikten sonra biz çok hata ettik, ihmal ettik anneni. Ama memuriyet işte, savurdu hepimizi bir yana. Herkes kendi derdine düştü. Sağ olsun annen geldi cenazeye ama senin haberin olmamış demek. Nereden hatırlayacaksın işte, Sinop'ta. Memlekette mi annen?'' Gürkan evet derken müfettişin abartılı duygusallığının aslında karısına gençliklerine duyduğu özlem olduğunu düşünüyordu. Hiç çocuklarının olmadığını ve karşısındaki adamın gömüldüğü yalnızlığın içinde bundan çok pişman olacağını anlamıştı. Aslında bir çocuğunun olmasını istedi. Karşısındaki yaşlı yalnız adamınki gibi bir gelecekten korktu. Bir geleceğinin olduğunu zannediyordu. Katip amirinin şüpheliyle yalnız kalmak istediğini anlayarak çay söylemeye gitmiş ve bu süreyi mümkün olduğunca uzattıktan sonra geri dönmüştü. Bilgisayarın başına oturdu ve ifade başladı. Kavanoz dibi gözlüklerini takan müfettiş kağıttan formalite soruları okudu. Gürkan ruhsuz yanıtlar verdi. İfade tutanağının boşlukları dolduktan sonra tamam dedi müfettiş. 30 yıl öncesinden tanıdığı genç bedenin sandalyeden kalkışını ve aynı babası gibi salınarak yürüyerek odadan çıkışını seyretti. ''Keşke bir oğlum olsaydı.'' diye düşünüp hüzünlendi. Hamit başkomiser yaşamaya devam ediyordu. O ise yok olup gidecekti. Gözyaşlarını akşam gideceği İstanbul meyhanesine sakladı. Gürkan kabuk bağlamış burnunu yavaşça silmeye çalışan Arif'in fesat bakışları üzerinde masasına yürürken ne devletin nankörlüğünü, ne müfettişe ifade vermenin haksızlığını, ne de zengin adamın paradan gelen gücünü düşünüyordu. Ona kalan tek bir ders vardı. Asla kendine acıyan bir adam olma. Boğaziçi Köprüsü'ndeki küçük trafik sıkışıklığı haricinde durmadan küçük pazara kadar gelmişti sivil polis aracı. Burası doğudan büyük kente göçün ilk durağıydı ve yüzlerce asırlık zenginliği taşıyan tarihi yarımadadaki kirli yoksulluktu. Göç buradaki bekar odalarında, ucuz otellerde Kürt erkeklerin hayatla savaşıyla başlardı. Adnan ve Erdal'ın yürüdüğü sokak biraz daha geniş bir yola açıldı. Burası küçük pazarın bekar hayatına hitap eden dükkanların sıralandığı tek caddeydi. Soğuk gölgenin altındaki Arnavut kaldırımları onlarca yıldır adımlarla yamulmasına karşın komşu sokaklarına, asfaltlarına dayanıklılık dersi veriyordu. Kentin en ucuz otelleri kalorifer ve sıcak su var yazılarıyla inşaat amelesi müşterilerini 10 kişiyle paylaşacakları odalara çağırıyordu. Çürümüş ahşap çerçeveli dükkanlar, ucuz lokantalar, çamaşırhaneler ve kahvelerden ibaretti. Tabelasız hanların içi insanlarla dolu bekar odalarıydı ve içlerindeki kalabalığı saklayan durgunluktaydılar. Karganın kaldığı Ergin Otel dar caddenin sonunda mütevazı açılan küçük meydandaydı. Otelin sahibi paltosunun içine gömülmüş ve hayattan hiçbir beklentisinin kalmadığı şişman suratındaki yılgınlıktan belli bir adamdı. Karanın odasında olmadığını söyledi. Yüzünde insandan nefret eden bir ifadeyle de Şevke gelip meydanın karşısındaki kahvehaneyi gösterdi. Anlaşılan müşterisinin kendisine olan borcu birikmiş, parayı alacağından umudunu kesmişti. Boş bir yatağın daha kârlı olacağını düşünüyordu. İki polis kahvehaneye girdiğinde tavan ile duvarın arasına sabitlenmiş bakışlarla karşılaştılar. Duvara çakılı televizyonun altındaki videoda Yılmaz Güney'in eski filmi dönüyordu. DVD, zamanında videodaki bozuk ince çizgilerle atlayan kayıt, küçük pazarın yoksulluğunu çağ dışı ekranıydı. Erdal mobese kayıtlarından tanıdığı zanlısını arıyordu. İki yabancının keskin bakışlarıyla bir tedirginlik çöktü kahvehaneye. Sadece biri masasından kalktı, şeyhin ürkek geyiği gibi çevresine bakınıp iki yabancıyı görünce dikkat kesilmişti. Erdal şüpheyle süzerken paltosunu giyerek kahvehanenin arka kapısını açtı. Kafasındaki bere olmasa hemen tanırdı Erdal. Açtığı kapıdan soğuk içeri dolarken berenin altından çıkmış kömür karası saçlarını fark etti Erdal. Karga hızlı 3 adımla dışarıya çıktı. Adnan zanlıyı daha önce hiç görmemesine karşın gerilimi hissetmişti, elini beline atıp o mu diye sordu. Erdal kahvehanenin henüz kapanmamış arka kapısına bakarken o dedi, dışarıya atıldılar. Erdal avın korkusunun bir kaçışa dönüşeceğinden çok eminken yanıldığını zanlının gözlerinde gördü. İnce kaşları çatıldı karganın. Artık şeyhin geyiğinden çok farklıydı. Yaşamı için dövüşmesi gereken bir hayvanın hırçınlığındaydı. Karga paltosunun arkasını savurup tabancasını çekti. Erdal silahına davranamamıştı bile. Adnan ise namluyu doğrultmak için saliselik bir yarışın içine girmişti. Önce bir ışık parladı. Sokaktaki 3 kişinin gözleri refleksleriyle kapanıp tekrar açılmadan yeni bir aydınlık fışkırdı. Sırasıyla 2 barutun patlayışı ve vızıltılı geçişleri duyuldu. İki polis de bedenlerine bakıp vurulup vurulmadıklarını anlamaya çalışıyorlardı. Kara meydandan çıkan ince virajda kaybolmak için koşuyordu, beresi başından düştü. Kömür karası uzun saçları dalgalandı, yeniden bir ava dönüşmüştü. Adnan tetiğe bastığında bir hanın duvarından küçük toz havalandı. Bu bina yıkılana kadar üzerinde kalacak bir delik açıldı. Adnan'ın çirkin yüzüne kalın kaşları korkuyu çizmişti. Erdal hızla ayağa kalkıp avın peşinden koştu. Adnan'ın adım sesleri yoktu peşinde ve kendisini kanıtlamak için suçlunun peşindeydi. Ardında kalıyordu kötü ortağının yetersizliği, uzaklaşıyordu ezikliğinden. Silahın, ağır demirin, plastik desenli kabzanın ve devlet olmanın verdiği güçle hayatının ilk çatışmasına hazırdı. Kendisinin bile hayret ettiği bir cesaret dolmuştu içine. İnce viraj bittiğinde dar bir düzlükte gördü suçluyu. Poligonlardaki atışlarından biliyordu vurabileceği kadar büyük de hedef. Demir tetiği çektiğinde gerilen yay, barutun yanık kokusu ve fırlayan küçük merminin gücünü bileğinde hissetti. Daha da cesaretlendi. Mermi hedefine varmadan dur ihtarında bulunmadığını düşünüp kaygılandı ve zanlının daha önce ateş açtığını düşünüp kendisini rahatlattı. Karga ilerek boynunu eğdi. Kulağının yanından geçen kurşunun vızıltısını duymuş ve vurulmadığını anlamıştı. Koşan adımlarındaki kararsızlıktan paniğe kapıldığı anlaşılıyordu. O kadar dar bir köşeye saptı ki Erdal ıskaladığı hedefin duvarın içinden geçtiğini sandı. Tekrar koşmaya başlayınca iki duvar arasında ancak bir insanın geçebileceği yolu gördü. Bekar odalarıyla dolu iki hanın arasına sıkışmış dar yola hayatına mal olabilecek tedbirsizlik de daldı. Karga arkasına bakmadan namluyu doğrultup peşi sıra ateşledi. Üç kurşundan birinin vızıltısını duydu, diğer ikisi duvarlardan tozları havalandırdı. Karga belki vurduğunu düşündüğünden tekrar tetiğe basmadı, kaçmaya devam etti. Erdal'ı omzundan yakaladı korku. ''Dur, öleceksin!'' diye ürkütücü fısıldadı. Erdal zandının peşinden koşmamayı düşündü ama paniklememişti, heyecana kaptırmıştı kendini ve bu yanılsamayla hayatını ortaya koyuyordu. Dar yol ahşap eğri büğrü evlerin çevrelediği küçük meydana açıldı. Küçük bir çocuğun bakışından karganın bu evlerden en yıpranmışına girdiğini anladı. Diğer evlerde yaşamın izi varken burası terk edildiği için hızla çürümüş ve cumbası çökmüştü. Camsız bekar odalarının pencerelerinde asılı battaniyelerden biri aralandı. Üç genç silah seslerini duymuştu ve kovalamacayı izliyordu. Menteşeleri sökülmüş kapıdan girerken silahın namlusunu kaldırdı. İçeri ilk adımı attığı anda ahşap zemin gıcırdadı, ıslak çürümüş tahtanın keskin kokusuyla yüzünü buruşturdu. Yıkılmış çatıdan sağa eğilmiş salona içindeki toz zerrecikleri uçuşan gün ışığı süzülüyordu. Bu kez hayatını kurtaracak tedbirle davranıp aniden kafasını uzatıp çürümüş salonun kuytusuna baktı ve karganın gölgesini görür görmez saklandı. Silah ışık saçarak patladı. Algısı yetse kurşunun gözlerinin önünden geçtiğini görebilirdi. Ama sadece vurduğu ahşabı paramparça etmesini duydu. Karga yıkılmak üzere olan ahşap evi sarsarak koştu ve pencereden atladı. Erdal şaşırdığı cesaretiyle peşinden koşarak onu takip etti. Yere düştüğü anda yeniden küçük pazarın tek caddesinde olduklarını gördü. Kalabalık eli silahlı adamın kaçışını ve peşindeki polisin namluyu doğrulttuğunu görünce dükkanların içine kaçışarak mevzilendi. Karga kendisini koruyacak bir sokak bulmanın paniği ile zikzaklar çiziyor, düz saçlarının savrulmasından çaresizliği anlaşılıyordu. Erdal ayağa kalkmadan bir dizi yerdeyken nefesini tuttu ve sol gözünü kapatarak nişan aldı. Bileğinde kurşunun gücünü bir kez daha hissetti. Kurşun karganın siyah paltosunun kolundaki kumaşı parçalayıp içeri girdi ve pazısını yırtıp kemiğe dokunmadan dışarı kan dolu çıktı. Karga kolundaki sızıyla sarsılmıştı. Düşüncesinin yetişemediği bir hızla vurulmayan koluyla yarasını tuttu, silahı elinden düştü. Ölüme hazır olmadığını, korku, pişmanlık, özlem, sevgi, nefret, acıyla karmakarışık hissetti. Durmuştu ama Erdal dur diye tekrar tekrar bağırıyordu. Karga dizlerinin üzerine çöktü. Simsiyah düz saçları yüzünü örtmüştü. Arkasına dönmeye cesaret etmeden bekledi. Polis ellerini havaya kaldırmasını söyleyince vurulmuş kolunu açığa uzatıp diğer kolunu havaya kaldırdı. Erdal'ın gecikmiş uyarısıyla rahat bir nefes aldı. ''Polis kıpırdama!'' Elleri kelepçelenirken acıdan inliyor ama hayatta olduğuna şükrediyordu. Adnan Çömez'in başarısını sergilediği caddeye girerken ıssız hanlardan kalabalıkların çıktığını gördü. Mermilerin yetmeyeceği kadar insan birkaç saniyede çevrelerini sarmıştı. Esmer yağız bir delikanlı diz çökmüş kelepçeli kargaya doğru yaklaştı. Aydınlık gri gökyüzü dar sokağın gölgesindeki gölgelere yetmiyordu. Buraya geldiği andan itibaren Kürtlere etmediği küfrü bırakmamış Türk milliyetçisi aydan haykırdı. ''Kürt değil o Samsunlu!'' İri yarı Kürt genç Erdal ve kelepçeli kargaya doğru yürüdü. Karganın gözlerinin içine bakarak Zazaca ve Kırmançı kimlerden olduğunu sordu. Nefret ettiği Kürtlerin dilini bilmemekten pişman karga kafasını kaldırdı. Yalvararak bakmakla yetinince iri cüsseli genç kalabalığa dağılmalarını Kürtçe söyledi. Hiç ortaya çıkmamış gibi hızla kayboldular. Sadece liderleri, polislerin zanlıyı iterek götürüşlerini küçük pazardan çıkıncaya dek izledi. Merkeze götürdükleri karga ifadesi alınırken polisleri kan davalıları sanarak ateş açtığını, kendisine polis olduklarını söylenmediğini, Ayşe'yi kaçırmadığını anlattı. İfadesine göre Ayşe'yi kaçırmaya niyetlenmişlerdi ama kızı takip ederken Hamza'dan telefon gelmiş ve vazgeçmişti. O konuştukça Erdal tarikat belasından kurtulduğunu ve soruşturmanın bittiğini sandığı noktadan yeni belirsizliklerin içine düşüyordu. Karganın ifadesi Hamza'nın söyledikleriyle birebir örtüşüyor ve üzerindeki şüpheler dağılırken bu konuda inandırıcı olma kaygısı bile duymuyordu. O hayatta olduğuna şükrederken cezaevinde geçecek günlere razıydı. O kadar uzun, inceydi ki suratı, burnu, gözleri, ağzı olduğundan çok büyük görünüyordu. ''Amirim, vatanına, milletine bağlı bir insanım.'' diyerek milliyetçi ve yalaka şovunu yaptıktan sonra yeni bir ipucu verdi. ''Kız çarşının kapısı önünde durdu. Benim artık bir amacım yoktu ama meraktan baktım. Bir iki dakika sonra türbanlı bir kız geldi, onunla konuştular. Çarşının içine girdiler. Ben ocağa döndüm.'' Üsküdar'ın küçük bedesteni büyük meydandan önceydi ve bu Ayşe'nin meydandaki MOBESE kayıtlarında olmamasını açıklıyor, kargayı doğruluyordu. Ama karga Ayşe'nin buluştuğunu söylediği kadını tarif edemedi. Sadece türbanlı, sıradan bir kız olduğunu anlattı. Karganın sorgusunu bitirdikten sonra masasına döndüğünde Hamza'nın telefonunun baz istasyonu sinyalleri ve görüşmelerin yazılı olduğu kağıt destesini masasında buldu. Numaralarla dolu kağıdı kapattıktan sonra Adnan'a döndü. Hamza'nın söylediği doğru. Kargayı tam saat 10.18'de aramış. Baz istasyonu kayıtlarına göre de telefonu hep Üsküdar'dan sinyal vermiş. Karganın kayıtlarını da istedim, onlara da bakarız. Ama bence doğru söylüyorlar. Bunlar kızı kaçırmadı. Adnan soruşturmaya tekrar geri döndüğünü Süleyman'ın anlaması için vurgulayarak yanıt verdi. ''Başından beri söylüyorum, tarikatçılarda bu kız. Ziyaret ederiz şeyhi.'' Süleyman yine duymamışçasına tepkisizdi. Aslında Adnan'ın sürülmemesine ve soruşturmaya geri dönmesine hayretini gizlemeye çalışıyordu. Adnan ceketini giyerken Çömez'e hakkını teslim etmeye karar verdi. ''Bugün çok iyiydin Çömez, harbi adammışsın.'' Erdal cesaretiyle gurur duydu. Adnan ile yani kendi özgüvensizliğiyle savaşında büyük bir zafer kazanmıştı. Sıkılan kurşunların hesabını gururla vereceği raporunu yazmak için klavyeyi keyifle tuşlamaya başladı. Gürkan ile Erdal gece evde buluştuklarında dünya tersine dönmüşçesine bir tezat vardı diyaloglarında. Erdal konuşmaya susamışçasına yaşadığı silahlı çatışmayı anlatırken Gürkan endişeye kapılmış ama bunu belli bile edememişti. Erdal karşılık bulamadığı heyecanına rağmen anlatmaya devam etti. Biralarının yudumları onları derinlere çekti. İnsanlar anlatmadıklarından ibarettir. Gürkan Aslı'dan, Erdal Emel'den bahsetti. Kafalarında hayata dair onlarca soru varken... Sonra Erdal kayıp kızdan bahsetmeye başladı. Macerasını şöyle bitirdi. ''Keşke Hamza ile kargada çıksaydı kız. O zaman kurtarmıştım oğlum. Ama şimdi iş yine boka sardı.'' Alkol damarlarında gezmese bu kadar net söyler miydi bilinmez. Ama Gürkan babasının oğlu olmak için konuştu. Sesinin tonu sert, düşünceleri keskindi. ''Ne yapıyorsun lan sen? İşine geleni arıyorsan bırak kız kaybolduğu yerde kalsın. Delikanlıysan işine geleni değil, kızı ara.'' Aslında dikkate alınmayacak kadar sarhoştu Gürkan'ın bu kelimeler dökülen zihni. Sarhoş bedeni, kafasını, göz kapakları, bakışlarını taşıyamıyordu. Ama Erdal sarhoşluk gardının çok gerisinden vuruldu. Bu cümleyi sabah uyandığında hatırlayacağından emindi. Polis olma ideallerini kaybettiği suratına vurulmuştu. Gürkan'ın babasının gençliğiyle yüzleşmesinin acıklı hikayesini dinledikten sonra kafasını yastığa koydu Erdal. Sarhoşluğunun girdabında aynı cümle dolanıyordu. İşine geleni değil, delikanlı gibi kızı ara. Gerçekten kaçar bir hale dönüşmesinin nasıl olduğunu bile anlamamıştı. O zayıf köse adamın içine ideallerini öldüren zehri bu kadar sinsice dökmesine şaşırıyordu. Bütün idealler yavaş yavaş ölür. İdeallerinden vazgeçenlerin milyonlarca mazereti olur. Ama biraz uzaktan bakınca insan kendisine karşı bile ne kadar yalancı olduğunu görür. Mazeretler un ufak olur. 23. ayrımın sonu. Sayfa 235.